Iron 5 Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 49. Erica Emerson Vale'in iki sütun üzerinden kendine bakan resmine çevirdi bakışlarını. Genç eleştirmenin yatakta iyi olup olmadığını düşündü ama herhalde pek iyi olamazdı. Her ne kadar onu homoseksüellikle suçlamaya kalkışmışlarsa da hayatında ne kadın ne de erkek olmadığını duymuştu. İnsanlık anlaşılan kısır horozlarla tükenmiş erkeklerden ibaretti. İsteksizce çevirdi gazetenin sayfalarını. İlgisini çekecek pek bir şey yoktu. Uluslararası ilişkiler bakımından dünya her gün içinde bulunduğu karışıklığın içindeydi. Toplum haberleri sayfasında da her gün rastlanan otomobil sanayi adları vardı sadece. Fordlar bir İtalyan prensesini ağırlamışlar. Roche'lar New York'a gitmişlerdi. Chapin'ler Kuzey Dakota'da ördek avındaydılar. Başka bir sayfada Anne Landers'ın dert sütununda bir an duraklayarak kafasında bir mektup hazırladı. "Anne, benim derdim evli kadınların tümünün derdi. Bunun hakkında çok şakalar yaptılar ama şakaları yapanlar bunun acısını çekenler değildir hiçbir zaman. Gerçek şu ki eğer kadın kadına konuşmak gerekse yetmiyor bu iş bana. Hatta son zamanlarda hiç..." Sabırsız ve öfkeli bir tavırla gazeteyi buruşturup fırlatan Erica örtüyü üzerinden çekti. Yatağından çıkıp pencerenin yanına gitti ve jaluzinin kordonunu asılarak gün ışığını odanın içine doldurdu. Gözleriyle dün kullandığı kahverengi timsah derisi çantasını aradı, masanın üzerindeydi. Çantanın içinden deri kaplı küçük bir not defteri çıkardı ve defterin sayfalarını çevirerek Adam'ın yattığı taraftaki telefonun yanına gitti. Fikrini değiştirmesine fırsat kalmadan defterde bulduğu numarayı aceleyle çevirdi. Karşı tarafta zil çalarken elinin titrediğini fark etti ve elini yatağın üzerine dayadı. Bir kadın sesi, "Burası Detroit Bearing ve Gear firması," dedi. Erica defterde adı yazılı olan bir adamı kendisine bağlamalarını istedi. Sadece kendinin okuyabileceği kadar kötü yazılmıştı bu ad. "Hangi bölümde olduğunu biliyor musunuz?" "Satışta sanırım." "Bir dakika lütfen." Erica dışarıdan gelen elektrik süpürgesi sesini işitiyordu. Hiç olmasa o devam ettiği sürece bayan Gooch'un kendisini dinlemediğinden emindi. Telefonda bir tıkırtı oldu, başka bir ses işitildi. Aradığı ses değildi bu. Erica istediği kimsenin adını bir daha söyledi. "Evet, burada." Telefondaki sesin "Ali" diye seslendiğini işitti. Başka bir ses önce "Tamam" diye karşılık verdi, sonra daha belirli olarak "Alo" dedi. "Ben Erica'yım." Sonra şüpheli bir ses, "Hani şeyde tanışmıştık," diye devam etti. "Bildim, bildim. Neredesin?" "Evde." "Numaran kaç?" Erica numarasını söyledi. "Peki, kapat telefonu. Ben ararım seni." Erica beklerken telefona karşılık vermeyeceğini düşünüyordu ama zil çalar çalmaz açtı telefonu. "Merhaba yavrum."
"Merhaba."
"Özel konuşmalar için bazı telefonlar daha iyidir."
"Anlıyorum."
"Çoktandır görüşemedik."
"Evet, öyle oldu."
Bir sessizlik. "Neden aradın beni şekerim?"
Belki buluşuruz dedim."
"Ne için?"
"Bir içki içerdik."
"Geçen sefer içmiştik, hatırlıyor musun?" "Bütün öğleden sonra o kör olasıca Queensway'in inin barında oturmuştuk."
"Biliyorum ama..."
"Ondan önce de öyle olmuştu."
"O ilk seferde, orada tanışmıştık zaten."
"Pekala, birinci seferini anladım. Kadın ilk başta istediğini yapar, hakkıdır bu onun. Ama gerek ikinci seferde bütün gün oturup çene yarıştırmak istemez herhalde. Onun da beklediği şeyler vardır. Onun için söyle bakalım, neler düşünüyorsun bugün için?"
"Konuşurduk diye düşünmüştüm, sana anlatırdım."
"İş yok." Erica telefonu tutan elini yatağın üstüne bıraktı. Ne yapıyordu, ne demekti bu adamla böyle konuşmak? Başka erkekler de var olmalıydı ama nerede? "Telefondan hala orada mısın şekerim?" diye ses geliyordu.
Erica elini kaldırarak "Evet" dedi.
"Bak, sana bir şey soracağım. Sen bir erkekle yatmak istiyor musun?" Erica gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Küçülme gözyaşları, kendinden iğrenme gözyaşları.
"Evet" dedi, "istiyorum."
"Emin misin bu sefer? Çene yarıştırmak yok ama."
"Hey tanrım, yazılı belge mi istiyordu yoksa? Bu kadar kaba bir yaklaşmaya boyun eğecek kadar çaresizlik içinde bulunan kadınlar var mıdır diye düşündü. Vardı anlaşılan.
Eminim diye cevap verdi Erika.
Güzel. Haftaya, çarşambaya yatmaya ne dersin?
Ben belki de daha erken olur diye düşünmüştüm. Haftaya, çarşambaya bir hafta vardı daha.
Olmaz bebeğim, kusura bakma, yola çıkıyorum. Bir saat sonra Cleveland'a gidiyorum. 5 gün kalacağım orada. Adam güldü. Oha yolu bebekleri de memnun etmek gerek.
Erika zorla güldü. Epey dolaşıyorsun bakıyorum.
Hem de şaşacağın kadar.
Hayır, hiç de şaşmam. Artık hiçbir şeye şaşmayacağım.
Döner dönmez seni ararım. Ben yokken sen yatağı ısıt benim için, olur mu? Bir an durakladıktan sonra ekledi. Çarşamba senin için iyi mi? Ne dediğimi anlıyorsun yani.
Erika'nın kontrolü kopmuştu artık. Elbette anlıyorum.
Onu düşünmeyecek kadar aptal mı sandın beni?
Erika sanki olup bitenin bir seyircisiymiş gibi aklının başka bir köşesinde adama şaşıp duruyordu.
Bu adam bir kadını rahat ettirmeye çalışmış mıdır hiç? Yoksa hep böyle kötü duruma mı düşürür? Haydi şimdilik eyvallah bebeğim, tuz madenlerine dönmeliyim. Bir gün 1 dolar eder, unutmamalı bunu.
Güle güle.
Eyvallah. Erika telefonu kapattı, elleriyle yüzünü örterek uzun narin parmakları gözyaşıyla sırılsıklam olana kadar ağladı ağladı. Banyoda yüzünü yıkadıktan sonra ağlama izlerini silmek için makyaj yaparken başka bir yol daha var diye düşünüyordu Erika. Bunun bir hafta sonraya kalmasına gerek yoktu. Adam bunu hiç bilemeyeceği halde önleyebilirdi. Şu bir hafta içinde ona ancak bir kocanın sahip olabileceği gibi, olması gerektiği gibi sahip olabilseydi bunalımı atlatır, bedeninin bu şiddetli isteğini dizgin altına alabilirdi. Bütün istediği sevmek ve sevilmekti. Yoksun olduğu tek şey buydu. Kocasını hala seviyordu. Erika gözlerini kapatarak kocasıyla ilk seviştiği günü, onun kendisine olan ihtiyacını hatırladı. Kocasına yardım etmeye karar verdi.
Evet, gece ve gerekirse öbür geceler kendini daha çekici yapacak en açık geceliğini giyecekti. Hatta,
evet,
hatta bugün gidip yeni bir gecelik alacaktı hemen şimdi Birmingham'dan.
Acele giyinmeye başladı.
4. Bölüm.
Adam Trent'ın beyaz renkli spor arabasını eyalet meclisi binası olabilecek derecede gösterişli taş yapının önüne çektiği zaman sessizlik içindeydi. Sert bir S dönüşü yaparak arabayı binanın altındaki müdürler garajına soktu, anahtarlarını üzerinde bırakarak dışarı çıktı. Dün geceki yağmur arabanın üstünü lekelemişti. Bugün yıkanacak, benzinle silinecek, gerekirse öteki bakımları da yapılarak akşama hazır olacaktı. Oto sanayinin yüksek kademelerinde çalışanların faydalandıkları şeyler arasında her 6 ayda bir istediği ekstralarla donatılmış yeni bir araba, sürekli bakım ve benzin ikmali de vardı. Çalıştıkları şirketin durumuna göre bu kademedekiler hep lüks arabalar seçerlerdi. Chrysler'in imperialleri, Lincoln'ler, Cadillac'lar, adam gibi daha hafif ve spor ama daha güçlü motorlu arabaları seçenler pek azdı. Temizlikten pırıl pırıl parlayan cilalı garajdan geçerken Adam'ın ayak sesleri yankı yapıyordu. Kendisini seyreden bir insan bu gri elbiseyle sırım gibi 40'ını 1-2 yaş geçmiş atletik yapılı adamın geniş omuzlarını ve köşeli kafasını öne eğerek sanki bedeninin geri kalan kısmını ileri itiyormuş gibi yürüdüğünü görecekti. Bugünlerde Adam Trent'ın eskisine oranla daha ciddi giyiniyorsa da yine de modaya uygun olmaktan geri kalmıyordu. Mavi gözleri, düz ve sıkı ağzı ile yüz çizgileri temiz ve belirliydi. Ağzı kendisine hafifçe alaycı ve kesin bir dürüstlük ifadesi veriyordu. Karşısındakileri şaşırtan bir açıklıkla konuştuğu zaman bu izlenimi güçlendirirdi. Bile bile kullandığı bir taktikti bu. Nereye gittiğini bilen bir adamın hiçbir laubalili taşımayan yürüyüşüyle kendine güvenen bir tavırla yürüyordu. Adam Trenton'un elinde otomobil sanayi yöneticilerinin görev sembolü olarak tıka bası dolu bir evrak çantası vardı. Bir gece önce eve taşıdığı ve akşam yemeğinden sonra yatana kadar üzerinde çalıştığı kağıtlar çantanın içindeydi. Park edilmiş olan birkaç yönetici arabasından ikinci müdürler sırasında iki büyük araba gördü. Bu park yeri doğrudan doğruya 15. kata, üst kademe yöneticilerinin bulunduğu kata çıkan asansörün hemen yanındaydı. Asansörün yanındaki yer yönetim kurulu başkanının arabasına ayrılmıştı. Ondan sonra genel müdürün, sonra da rütbelerine göre ikinci müdürlerin yerleri vardı. Bir kimsenin arabasını park ettiği yer onun şirketteki öneminin göstergesiydi. Rütbesi ne kadar yüksek olursa arabasından asansöre daha az yol yürümesi beklenirdi kendisinden. Park edilmiş olanlardan biri Adam'ın kendi müdürüne, üretim planlama ikinci müdürüne aitti. Ötekiler ise halkla ilişkiler ikinci müdürünündü. Adam basamakları ikişer ikişer atlayarak kısa bir merdivenden çıkıp binanın ana girişinden içeri daldı. Sonra çevik adımlarla yürüyüp 10. katın düğmesine bastı. Asansörde yalnızdı. Yukarı çıkarken her gün yeniden işe başladığı zamanki hevesi duyduğu içindi. Son 2 yıldan beri olduğu gibi düşüncesinde en başta gelen şey Orion'du. Adam'ın sağlığından bir şikayeti yoktu. Yalnız kendisini rahatsız eden bir gerilim hissediyordu. Son günlerde farkına vardı. Zihni bir gerginlik, mantıksız, atılması güç bir sıkıntı. Cebinden küçük bir kara yeşil kapsül çıkardı, ağzına attı ve yuttu. Asansörden inince daha 1 saat kadar pek hareket görülmeyecek olan boş ve sessiz bir koridora çıkan Adam bürosuna doğru yürüdü. Bürosu köşedeydi. Bu da bir rütbe belirtisiydi. İkinci müdür park yerinden 1-2 kademe aşağıdaydı ancak. İçeri girdiği zaman sekreterinin masasının üzerinde yeni gelmiş olan posta çarptı gözüne. Adam mesleğinin ilk günlerinde postayı elden geçirir, yeni bir şeyler olup olmadığına bakardı. Ama artık bu huyunu da bırakmıştı. Zamanını böyle boş şeylerle uğraşamayacak kadar değerli buluyordu. Eksiksiz bir sekreterin görevlerinden biri Adam'ın bir kere şirket genel müdüründen duyduğu üzere patronuna gelen kağıt yığını içinden pislikleri ayıklamaktı. Gelen mektupları önce sekreter gözden geçirir, başka yerlere ait olanları yerlerine gönderir, patronunun daha alt kademelerindekilerin uğraşacağı şeylerden uzak kalarak düşüncelerini politikaya ve yeni fikirlere yöneltmesini sağlardı. İşte bunun için araba sahiplerinin, otomobil şirketlerinin sahiplerine gönderdikleri binlerce mektubun ancak birkaç tanesi onların eline geçmekteydi. Sekreterler bu mektupları okurlar, sonra önceden kararlaştırılmış biçimde karşılık verecek olan görevlilere gönderirlerdi. Sonunda 1 yıl içinde alınan şikayet mektupları fişlenir ve dosyalanırdı. Ama gerçekte hiçbir üst kademe görevlisi bunlarla tek tek uğraşacak ve bu arada kendi işini hakkıyla yapacak zaman bulamazdı. Bunun bir istisnası arada sırada bir akıllının çıkıp da mektubu şirkete değil de yöneticinin ev adresine postalamasıydı. O zaman kendisi ya da karısı mektubu okur, belirli bir şeyle ilgilenmişse bunu araştırırdı. Adam Trent'in odasına girer girmez masasının arkasındaki dahili telefonun turuncu düğmesinin yanmakta olduğunu gördü. Üretim planlama ikinci müdürünün bu sabah, hatta belki de az önce kendisini aradığı anlaşılıyordu. Adam küçük lambanın üstündeki düğmeye basarak bekledi. Telefonda madensi bir nitelik alan ses, "Bugünkü mazeretin ne?" diye sordu. "Yolda kaza mı geçirdin yoksa uyuya mı kaldın?" Adam gülerek duvardaki saate baktı. 7:25 geçiyordu. Kendisini 5 kat yukarıdaki ikinci müdür odasına bağlayan düğmeye basarak, "Derdimi biliyorsun Elroy, yataktan kalkamıyorum bir türlü." Üretim planlama ikinci müdürünün Adam'dan önce işe geldiği pek seyrekti ama o zaman da bunun tadını çıkarmak isterdi. "Adam, işlerin nasıl? 1 saat kadar ayırabilir misin oradan?" "Az bir şey var, sonraya bırakacağım bir şey yok aslında." Adam bürosunun pencerelerinden sabah trafiğini görebiliyordu. İşçiler sabah postasına giderlerken olduğu kadar değilse bile şimdiden yol tıkanmaya başlamıştı. Şu anda evlerinde kahvaltılarını etmekte olan büro memurları da arabalarını bu akan sele katınca durum yeniden değişecekti. Trafik yoğunluğunun artması ve azalması, rüzgar değişikliği gibi Adam'ı hep şaşırtırdı. Oysa bunda şaşacak bir şey yoktu. Trafiğin başlıca etkeni olan otomobil kendisinin sabit fikriydi çünkü. Kendisi de trafiğe uygulamak için rüzgarı birden 10'a kadar derecelendiren Beaufort ıskalası gibi bir ıskala uydurmuştu. şu anda 5. derecede diye düşündü. İkinci müdür Alloy Braithwaite biraz yukarı gelsen iyi olur dedi. Dostumuz Emerson Vale'in yine yörüngeden çıktığını biliyorsun herhalde.
Evet biliyorum.
Gazeteyi Erika'nın yanına bırakmadan önce okumuştu. Gazeteler buna ne cevap vereceğimizi sordular. Jake bu sefer biraz sesimizi yükseltmemiz gerektiğini söylüyor. Jake Earlham, halkla ilişkilerin ikinci müdürüydü. Adam geldiği zaman arabası aşağıda park edilmişti. Ben de o fikirdeyim dedi Adam. Bu işle ben görevlendirildim sanırım ama senin de burada olmanı istiyorum. Resmi bir toplantı olmayacak. AP ajansından biri Newsweek'teki kız ve The Wall Street Journal ve Detroit News'tan Bob Irving gelecekler. Hepsini birden kabul edeceğiz.
Önceden kararlaştırılmış bir şey var mı? Briefing yapılacak mı? Genellikle otomobil şirketleri basın toplantılarından önce inceden inceye hazırlıklar yaparlar. Halkla ilişkiler dairesinden sorulabilecek soruların listesi alınır. Bunlara verilecek karşılıklar tasarlanırdı. Hatta bazen halkla ilişkiler memurlarının gazeteci rolüne girdikleri provalar bile yaparlardı. Büyük bir basın toplantısının planlanması haftalar sürerdi. Böylece otomobil şirketi sözcüsü, cumhurbaşkanı kadar hatta bazen ondan daha hazırlıklı çıkardı gazetecilerin önüne.
Elroy Braithwaite briefing yok dedi. Jake ile bunu olduğu gibi karşılamaya karar verdik. İnandığımız şeyleri söyleyeceğiz. Senin için de geçerli bu.
Pekala, hazır mısın şimdi?
10 dakika sonra sana haber veririm.
Adam telefonu beklerken bir akşam önce üzerinde çalıştığı kağıtları masasına boşalttı. Sekreteri Ursula Cox'a geldiği zaman yapması için dikte makinesine bir takım direktifler okudu. Gece yaptığı çalışmaların ve şimdi dikte ettiği direktiflerin çoğu Orion'a aitti. Gelişmiş araçlar planlama yöneticisi olarak bu yeni ve henüz gizli olan araba ile ilgileniyordu. Bugün de Detroit'in 30 mil dışındaki deneme alanında Orion'un ses titreşimini kapsayan bir seri testler yapılacaktı. Sonradan bu konuda bir karar vermesi gerekecek olan Adam, oraya model, stil bölümündeki bir meslektaşı ile birlikte gitmeye karar vermişti. Şimdi bu basın toplantısının birdenbire çıkması yüzünden Ursula'ya deneme alanı provalarının daha sonraki bir saate alınmasını sağlama emrini vermişti. Basın toplantısı başlamadan önce Emerson Vale'in hikayesini bir kere daha okumanın faydalı olacağını düşündü. Dışarıdaki mektupların arasında sabah gazeteleri de vardı. Free Press ile New York Times'ı alarak masanın üzerine yaydı. Bu sefer Emerson Vale'in Washington'da söylediği her bir kelimenin üzerinde dura dura okudu. Vale, Detroit'te bir konuşma yapmak üzere geldiği zaman Adam kendisiyle tanışmıştı. Sanayinin başka pek çok ileri geleni gibi Adam Trenton da toplantıya merak duyduğu için katılmış ama konuşmasından önce Vale ile tanışınca onun beklediği sert ve yıkıcı bir insan yerine hoş sözlü bir genç olduğunu şaşkınlıkla görmüştü. Sonraları Vale kürsüden dinleyicilerinin karşısına çıktığı zaman bu kişiliğini korumuş, çok açık bir dille konuşmuş, iddialarını ustalıkla sunabilmişti. Ortaya koyuş biçimi kendisini çok etkilemişti. Sonradan topladığı alkışlardan ki dinleyiciler içeri girmek için para ödemişlerdi, dinleyicilerin de aynı şekilde etkilendiği anlaşılıyordu. Sadece tek bir kusuru vardı. Bu konuda özel bir bilgisi olan insan için Emerson Vale'in iddiaları dibi delik bir tekneden farksızdı. Oldukça yüksek bir tekneye sahip bir sanayiye saldırırken Vale kendi teknik bilgisizliğini ortaya koyuyor ve mekanik işlemlerden söz ederken sık sık yanlışlar yapıyordu. Mühendislik konusunda söyledikleri pek çok yana çekilebilirdi. Vale bunları kendi işine geldiği gibi kullanıyordu. Çoğunlukla da genellemeler yapıyordu. Vale kendi teknik bilgisizliğini ortaya koyuyor, en basit delil kurallarını bile ihmal etmekteydi. Gerçekler olarak bir takım söylentileri, kulaktan kulağa yayılmış haberleri, dayanıksız delilleri ileri sürüyordu. Adam'ın anladığı kadarıyla genç oto sanayi eleştiricisi gerçekleri bilerek değiştirmekteydi. Geçmişi anlatıyor, imalatçıların çoktan kabul ettikleri ve düzelttikleri bir takım yanlışları sıralıyordu. Kendine gelen şikayet mektuplarına dayanarak suçlamalara girişiyordu.
Oto sanayinin kötü modellerini, kötü işçiliğini, güvenlik unsurlarının eksikliğini sıralarken sanayinin sorunlarından ve son zamanlarda kalkışılan düzenleme çabalarından hiç söz etmiyordu. Oto sanayinde ve bu işte uğraşanlar da iyi bir yan görmemekteydi. Onlar yalnızca sorumsuzluk, ilgisizlik, ihmal ve kötülüğe sahiptiler. Emerson Mail bir de kitap yayınlamıştı. Amerikan Otomobili, İhtiyaç Anında Güvenilmeyecek Araba. Kitap ustalıkla yazılmıştı, ilgi çekici nitelikteydi ve uzun süre en çok satan kitaplar arasında kalmıştı. Ama bu konuda söylenecek çok az sözü olduğu için yavaş yavaş Vail ortadan silinmeye başlamıştı. Adı gazetelerde daha az geçer olmuş, sonunda hiç geçmemeye başlamıştı. Bu ilgi eksikliği Vail'ı yeni bir çıkış yapmaya zorladı. Tanınmış olmaya, esrar çekmek gibi alıştığından adını kamuoyu önünde tutabilmek için herhangi bir konuda konuşmaktan kaçınmaz oldu. Kendisini tüketicinin sözcüsü diye niteleyerek oto sanayine yeni bir saldırıya geçti. Belirli bazı modellerde imalat kusurları bulunduğunu ileri sürüyordu. Bunu daha önce basın da ele almış ama gerçek olmadığını anlayınca bırakmıştı. Vail'in bir huyu da büyük gazetelerin muhabirlerine telefon ederek, üstelik ödemeli ve özellikle geceleri ederdi, içinde kendi adının da geçtiği bir olayı bildirirdi. Bunlar genellikle kontrol edildiği zaman doğru çıkmazlardı. Sonunda renkli haberler verebilmek için Vail'a güvenmiş olan basın ondan çekinir olmuş, bazı muhabirler kendisine hiç güven duymamaya başlamışlardı. Yanlış olduğu ortaya çıksa da Emerson Vail, oto sanayi eleştirisi alanındaki selefi Ralph Nader gibi ne yanlışını kabul eder ne de özür dilerdi. Oysa General Motors şirketi bir keresinde Nader'ın özel hayatına istemeden karıştığı için ondan özür dilemişti. Vail ise bütün otomobil yapımcılarına suçlamalar ve iftiralarla saldırır ve bazen dün Washington'da yaptığı gibi ulusal bir ilgi çekmeyi başarırdı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 60.